Üçüncü ayrım, sayfa 34. Hesaplaşma günü, Jack Higgins. Parker eve gidip üzerini değiştirdi. Köşedeki kahve salonunda yumurta, domuz pastırması ve İngiliz çayı ile sabah kahvaltısını yaptı. Sonra tekrar ofise döndü. Abruzzi'ye telefon ederken bile kadının açık gözleri ve güzel yüzü hala gözlerinin önündeydi. Kimdi meçhul kadından ne haber? Morga kaldırdık. Adli tıp doktoru geldi. Sanırım biraz sonra otopsiyi bizzat yapacak. Oraya geliyorum. Geleceğimi kendisine söyleyin. Parker ofisine geldiği zaman Doktor George Romano kahvesini içip sandviçini yemekteydi. Merhaba Harry, dostum benim. Nasılsın bakalım? Nehirdeki kimliği meçhul şu kadar. Onu nehirden ben çıkarttım da. Bu yüzden kendini ona yakın hissediyorsun, öyle mi? Öyle gibi. Otopsiyi bitirmek üzereyim. Biraz ara vermiştim. Öğrenmek istediğin nedir? Kendimi düştü biri mi itti diye merak ediyorsun. Doğru mu? Doğru. Peki Harry, benimle gel o zaman. Bu işte bir pislik var gibi geldi bana. Çünkü... Romano kahvesini bitirdi ve önden yürüdü. Otopsi odasına girdiler. İçeride özel giysileri içinde iki görevli bekliyordu. Romano kollarını kaldırdı. Adamlardan biri önlüğünü giymesine yardım etti. Sonra gidip muslukta ellerini fırçaladı. İşte burada, gel kendin gör Harry. Catherine Johnson meyilli duran bir ameliyat masasına yatırılmıştı. Başının altında tahta bir blok vardı, çıplaktı. Solgun vücudunun ortasında Y şeklindeki açık yer tek canlı görünen yeriydi. Romano ellerini kaldırdı, görevlilerden biri ona ameliyat eldivenlerini giydirdi. Yanında üzeri ameliyat aletleriyle dolu bir masa vardı. Ayrıca bir TV alıcısı döner tablosunda kayıt yapmaktaydı. Romano alıcıya, Salı 2 Mart Bayan Catherine Johnson'ın otopsisine devam ediliyor. Barrow Sokağı, No 10, Greenwich Village dedi. Parker atıldı, bu da ne demek oluyor diye heyecanla sordu. Şaşırma sırası Romano'ya gelmişti. Kadının kimliğini bilmiyor muydun diye sordu. Onu bulan şu adam Richardson mıydı ismi? Oralarda dolanırken kadının el çantasını bulmuş. İskelede düşürmüş olmalı. Elimizde yeterince kimlik var. Tamam, anladım. Haydi devam et. Demin işin içinde bir pislik var gibi geldi bana. Demekle ne kastetmiştin? Bu iyi vasıfları olan hoş bir hanımefendi. Bakımlı, sağlığı yerinde, 40 yaş civarında. Sonra birden aşırı doz eroinden ölüyor. Onu iki kez öldürmeye yetecek miktarda. Bu normal değil. Onun durumunda onun gibi biri için hiç normal değil. Ayrıca bu miktar eroin kullanan bir kimsede bir sürü iğne izi olması gerekirdi. Bunda yalnızca iki tane var. İkisi de yeni. Biri sol, öteki de sağ kalçasında. Peki ya nehirde ne işi vardı? Kazara fazla doz alıp bu yüzden düşmüş olamaz mı? Olabilir tabii ama bence öyle olmadı. Dediğim gibi bağımlı değildi. Bir şey daha var, sigorta kartı çantasındaydı. İnceledim, solakmış.
Yani?
Harry, dünyadaki en becerikli bir solak bile sol eliyle sağ kalçasının dış kısmına iğne yapamaz.
Doktor bunu söyledikten sonra Dr. Suter marka titreşimli testereye uzandı.
Yani sence biri tarafından yok edildi, öyle mi diyorsun?
Harry, ben de senin gibi yıllardır cinayetlerle uğraşıyorum. İnsan zamanla bazı şeylerin kokusunu alıyor. Evet, bence bu kadın biri veya birileri tarafından öldürülmüş.
Yani elimde bir cinayet davası var.
Ben öyle diyorum. Evet, şimdi kafatasını açacağım. Eğer böyle şeyleri seyretmeye bayılmıyorsan, yani ben senin yerinde olsam hemen çıkardım artık buradan.
Güzel teklif, kabul ediyorum.
Harry Parker bunları söyledikten sonra arkasını dönüp dışarı çıktı. Abruzzi'nin masasını buldu. Kadın çavuş oturmuş çalışıyordu.
Anladığıma göre kimliği meçhulün kimlik belgesini bulmuşsunuz, göreyim.
Olay enteresanlaşıyor. Kadın Truth dergisi için çalışıyormuş. İsmi Catherine Blake. Bilgisayardan döküm yaptı. Boşanmış, çocuğu yok. Ayrıldığı eşi Blake Johnson, FBI'dan.
Parker dudaklarının kuruduğunu hissetti. Blake Johnson mı?
Evet, öyle, tanıyor musun yoksa?
Beraber çalışmıştık. Artık FBI'de değil. Şimdi başkan için çalışıyor.
Tanrım, bu işi fazla ısınmaya başladı. Ne dersiniz yüzbaşı?
Evet, bence de olabildiğince sıcak. Daha kötüsü olamaz. Sen ağzını iyice mühürle çavuş, tamam mı?
Öyle istiyorsanız elbette mühürlerim.
Parker tekrar tanrım dedi, sonra içecek bir şeyin yoktur değil mi çavuş? Kadın bir an durakladı, sonra çalışma masasının çekmecesinden yarısına kadar dolu bir İrlanda viskisi çıkardı.
Bunu sağlık gereksinimlerimiz için saklıyorum da.
Şimdi gerekti işte. Çavuş, artık benim için çalışıyorsun. Ben senin teğmene durumu izah eder işlemlerini tamamlatırım. İlk iş olarak Beyaz Saray'ı arayıp Alice Quarmby adındaki kadını bulmanı istiyorum, anladın değil mi? Kendisi Johnson'ın asistanıdır. Onunla hemen konuşmam lazım.
Tekrar pencereye döndü, dışarı baktı. İçkiden bir yudum daha içti. Abruzzi seslenince dönüp telefonu aldı.
Merhaba Alice, ben Harry Parker. Blake orada mı?
Başkanın yanında Harry.
Kahretsin. Bir sessizlik oldu. Önemli miydi?
Harry durumu ona anlattı.
Başkan Cazalet oval salondaki masasının başındaydı. Blake Johnson masanın öbür tarafında oturuyordu. İrlanda barışı konusunda son gelen istihbarat raporlarını inceliyorlardı. Başkanın en sevdiği gizli servis elemanı Clancy Smith kapıda bekliyordu. Smith uzun boylu, siyah bir körfez savaşı gazisiydi. Telefon çaldı ve Cazalet açtı.
''Ben Alice Quarmby, sayın başkan.''
''Söyle Alice, Blake'i mi istiyorsun?''
Hayır başkanım, sizinle görüşmek istiyorum.
Başkan yerinde doğruldu. Kadının sesinden son derecede kötü bir şeyler olduğunu anlamıştı. Seni dinliyorum Alice.
Alice anlattı. Başkan telefonu yerine bırakıp bir dakika kadar sessiz kaldı, sonra Blake'e döndü. Yüzünden gerçekten çok üzüldüğü anlaşılıyordu. Karşısındaki adam kendisi için çalışanların pek çoğundan daha fazla değer verdiği birisiydi. Blake Johnson, başkanın kızının hayatını kurtarmaya yardım eden ve başkanı suikasten bizzat kurtaran adamdı. Şimdi Blake önünde kağıtlar, kolları sıvalı gömleğiyle hiçbir şeyden habersiz karşısında oturuyordu.
''Problem nedir başkanım, Alice ne istiyormuş?'' diye sordu.
Cazalet yerinden kalktı, pencereye yürüyerek yağmur altındaki Capitol Hill'a baktı. Bütün kuvvetini topladı ve Blake'e döndü.
''Blake'' dedi. ''Sen gerçek bir dost ve tanıdığım en iyi insanlardan birisin. Şimdi sana söyleyeceklerimin seni son derece üzeceğini biliyorum. Ama hiç değilse olanları benden öğreneceksin. Bu bile şükredilecek bir durum.''
Blake şaşırmıştı. ''Başkanım.''
Ve Cazalet ona korkunç haberi verdi. Sözünü bitirince kapıdaki görevliye emir verdi.
''Blake'e viski ver Clancy, büyük bir tane.''
Clancy derhal büfeye geçti. Bir saniyede kristal kadayı yarısına kadar viski doldurup geri döndü. Blake'e uzattı. Blake kaşları çatık bir an durdu. Sonra içki aldı ve kadeyi sonuna kadar bitirdi. Bardağı masanın üzerine bıraktı.
''Özür dilerim başkanım. Bu benim için büyük bir şok. Karımla boşanmış olmamıza karşın birbirimize her zaman yakındık. Şimdi izninizle Alice'e telefon edebilir miyim?''
''Tabii, yan odayı kullan. Daha rahat konuşursun. Sonra görüşürüz.''
''Teşekkür ederim.''
Clancy Blake'e kapıyı açtı. Blake çıktı.
''Cazalet, Clancy!'' diye seslendi. ''Sigara istiyorum.''
Clancy bir sigara paketi buldu. Bir tane çıkarıp Cazalet'e uzattı. ''Buyurun başkanım.'' Cazalet sigaradan derin bir nefes çekti. ''Vietnam'da beni bunlar kurtardı Clancy. Sanırım Blake'i de. Ya sen, Körfez Savaşı'nda hiç sigara içmedin mi?''
''Terörle bölünen sıkıcı uzun günlerdi onlar.''
''Evet efendim, arada sırada bir sigara işe yarıyordu gerçekten.''
Cazalet anlıyorum anlamında başını salladı.
''Üçümüz de eski askerleriz.''
İçini çekti. ''Blake bunu hak etmedi Clancy. Onun için bir şeyler yapmalı ve ona yardımcı olmalıyız.''
''Bundan ben de şeref duyarım başkanım.''
20 dakika sonra Blake geri geldi. Yüzü kararmış, gözleri çakmak çakmak yanıyordu.
''Blake, senin için yapabileceğim bir şey varsa hemen söyle.''
''Yok efendim, tabii izin verirseniz şimdi New York'a gitmek istiyorum.''
Cazalet Clancy Smith'e döndü.
''Telefon et, Blake'i New York'a götürmek üzere Gulf Stream'i hazırlasınlar.''
''Hemen başkanım.''
Clancy bunu söyledikten sonra çabucak dışarı çıktı. Cazalet Blake'e döndü. ''Dostum, olanlar hakkında bir fikrin var mı?''
''Hayır başkanım.'' Blake ceketini giydi. ''Ama neler olduğunu öğrenmeye niyetliyim. Harry Parker'ın yardımıyla bunu yapacağıma eminim.
Elini uzattı. İlginize teşekkür ederim başkanım. Sonra dönüp çıktı. Üçüncü bölüm. One Police Plaza'da Harry Parker'ın ofisindeydiler. Parker bildiklerini bütün ayrıntısıyla Blake'e anlattı. Polis şefi konuşmasını bitirince Blake anlıyorum anlamında başını salladı. Romano'nun sana anlattıklarını bir kere de onun ağzından duymak istiyorum. Ayrıca olay yerini görmek isterim.
Elbette ben hallederim. Parker telefonu aldı. 5 dakika sonra arabamı ön kapıda hazır edin.
Az sonra ellerinde şemsiyelerle iskelenin ucunda durmuş nehrin bulanık suyuna bakıyorlardı. Mart ayının sağanak yağmuru delicesine devam ediyordu.
Parker işte orada, merdivenlerin yanındaydı dedi. Gece bekçisi görmüş. Ben o sırada yürüyüş yapıyordum.
Nehirden sen çıkardın demek.
Öyle bırakmaya kıyamadım.
Blake anlıyorum anlamında başını salladı. Haydi gidip Romano'yu görelim. Dönüp yürümeye başladı. Romano morgda adli tıp şefinin odasındaydı. Plastik bir fincandan çorba içiyor, francala yiyordu. Parker onları tanıştırdı. Romano çok üzgünüm dedi.
Harry'e söylediklerini ben de duymak istiyorum. Romano anlattı.
Yani bir cinayete kurban gitti öyle mi?
Benim kanaatime ve görüşüne göre öyle.
Parker anlamak istercesine ısrarla... Ama neden diye sordu. Böyle hoş ve eğitimli bir hanımefendinin Village'de kendi evi dururken bu şartlar altında Brooklyn'de ne işi olabilir? 1-2 dakika kadar sessiz kaldılar.
Hiç çocuğunuz olmadı değil mi Blake?
Hayır, Blake omuzlarını silkti. Catherine'in çocuğu olmuyordu. Bu yüzden kendini tümüyle işine verdi. Ben de öyle. Ne olduğunu anlamadan birbirimizden uzaklaştık. Ama boşandığımız halde ilişkimizi gene de hiçbir zaman tamamen kesmedik. Her zaman birbirini düşünüp kollayan iki iyi arkadaş olduk.
Romano'ya döndü. Cesedi görmek istiyorum.
Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.
Kahretsin, elbette iyi fikir. Onu görmek istiyorum.
Blake değişmiş o anda her yönüyle tam bir Vietnam gazisi görünümüne bürünmüştü. Parker elini Romano'nun omzuna koydu. George, istediğini yapsak iyi olur sanırım.
Tamam, ben aşağıya telefon edeyim o zaman.
Catherine çiğ beyaz ışık altındaki masalardan birinde yatıyordu. Romano'nun vücudunda açtığı yerlerde dikişler görünüyordu. Aynı dikişler kafasında da vardı. Blake bir yabancıya bakıyor gibi oldu. Burada yatan hayatının aşkı, karısı, kötü zamanlarını paylaşan sevdiği kadındı. Ama şimdi...
Hiçbir zaman fazla dindar olmadım ama hayat, can dediğimiz şey gerçekten bir mucize.
Einstein, Fleming, Shakespeare, Dickens, hepsinin sonu bu muydu?
Bu o değil, Kate değil bu sanki.
Peki Kate nerede o zaman?
Romano sana bir cevap bulmam olanaksız dedi. Can dediğimiz hayatın ana unsuru. Kişi öldüğünde yok oluyor. Söyleyebileceğim bundan ibaret.
Blake anlıyorum anlamında yavaşça başını salladı.
Sana tek bir şey söyleyeceğim. Kate daha iyisine layıktı. Bunun bedelini birileri ödemeli.
Bunları söylerken Blake'in yüzünde Parker'ın bu yaşına kadar gördüğü en korkutucu ifade vardı.
Ve ben ödediklerini göreceğim.
Parker'la Blake ofise döndüler. Parker Helen Abruzzi'den onu vakit kaybetmeden aramasını isteyen bir mesaj buldu.
Parker telefonu çevirdi. Ne haber?
Catherine Johnson'ın evini kontrol ettik. Eve girilmiş.
Kahretsin, hemen oraya gidiyoruz.
Blake'e dönüp durumu anlattı. Blake hemen gidip bakalım dedi.
Helen Abruzzi onlardan önce gelmiş bekliyordu. Girişte zor kullanılmamış ama yukarıdaki çalışma odasının altı üstüne getirilmiş. Ne aldıklarını anlamak mümkün değil.
Helen onlara yukarı çıkan yolu gösterdi. Çalışma odasının kapısını açtı, içeri girdiler. Odanın didik didik arandığı açıkça görülüyordu. Eşyalar yerlerde ve karmakarışıktı. Video kasetleri her tarafa saçılmıştı.
Parker cihazların içinde kaset var mı diye sordu.
Hiçbir şey yok. Ne disket, ne kaset, ne de kopyaları. Bilgisayarda da hiçbir şey yok.
Başlangıç için bu kötü haber.
Blake, biri bir şeylerin peşindeydi Harry, bu açık. Belki de aradıklarını buldular ama ne arıyorlardı ve niçin diye sordu. Abruzzi'ye döndü.
Ekip burada işini bitirdi mi?
Kadın evet anlamında başını salladı.
O zaman yerdeki kasetleri kontrol etmek için buraya 1-2 adam koyalım. Belli olmaz, bir ipucu bulabiliriz.
Peki efendim.
Blake çıkmak üzere merdivenlere yöneldi. Parker, şimdi nereye gidiyorsun diye sordu.
Truth dergisine. Kate'in editörünü bulmak istiyorum. Son günlerde hangi konu üzerinde çalıştığını soracağım.
Sen gelme lütfen Harry. Elinde başka işler de vardır eminim. Bunu ben yalnız halledebilirim.
Harry, daha neler dedikten sonra ekledi. Haydi gidiyoruz.
Truth dergisinin editörü Rupert O. Dowd orta yaşlı, görmüş geçirmiş, her yere gidip her şeyi denemiş ve insan karakterine pek de güveni kalmamış bir gazeteciydi. Bütün bunlara karşın ofisinde gömleğinin kolları sıvalı rahatça otururken Catherine Johnson'ın bir cinayete kurban gitmiş olması fikrini dehşetle karşıladı.
Lütfen söyleyin, yardımcı olmak için ben ne yapabilirim?
Kate'in en son hangi konuyla uğraştığını söyleyebilirsin.
Johnson özel bir konu muydu, tehlikeli miydi diye sordu.
O Dowd durakladı. Aslında gazetecilik ahlakı meselesi var burada tabii ve
burada karımın korkunç miktarda eroin yüklemesiyle öldürülmesi meselesi de var Bay O Dowd. Onun için lafı eveleyip geveleme, seni doğduğuna pişman etmeyeyim.
O Dowd elini havaya kaldırdı. Tamam tamam, o kadar yüklenmene gereceğim. Derin bir nefes aldı. Kate bir mafya meselesini ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Büyük çapta bir işti.
Bir sessizlik oldu. Parker, o iş bitmemiş miydi diye sordu.
Mafya öyle sanmamızı istiyor ama hiçbir şeyin bittiği yok. Anlatayım. Mafyanın bir idareci takımı var. Komisyon, tamam mı? Bu komisyon New York'ta 1992 yılında kötü propaganda oluyor diye tüm cinayetlerini durdurdu.
Sonra geçen yıl gene başladılar. Palermo'da geçen ay 5 kişi, New York'ta 3, Londra'da 4 kişi imha edildi. Ama şimdi işler değişik yürüyor. Her şey gizli kapaklı kılıfına uydurularak yapılıyor. Mafyaya mal edilemiyor. Artık kanunlara uygun çalışıyorlar. Forbes dergisinde isimleri çıkmıyor ama rahatlıkla Avrupa'nın başta gelen şirketler topluluğu olduklarını herkes biliyor.
Amerika'da içki pazarı kurutuldu. Bu yüzden onlar da Doğu Avrupa'ya ve Rusya'ya kaydılar. Artık işlerini incelikle donatılmış bir görünüm arkasından yürütüyorlar.
Blake, yani sen şimdi ne söylüyorsun diye sordu.
Altın kolye takan mafya devrinin kapandığını söylüyorum. Artık şık takımlar giyiyor ve Four Seasons otellerinde veya Londra'da, Dorchester'daki piyano barında sizinle birlikte oturuyorlar. İnşaat işlerine el attılar. Emlakçılık, eğlence dünyası, TV. Aklınıza ne geliyorsa tüm iş kollarına yerleştiler.
Biraz sustu Blake. Karımın bütün bunlarla ilişkisi neydi peki diye sordu.
Dediğim gibi bugünlerde yeni imaj çok önemli. Şu ara en etkili mafya grubu Solazzo ailesi. İşleri yürüten ihtiyar şeytan Don Marco Solazzo. Ama Jack Fox adında olağan dışı bir yeğeni var. Aslında Fox'un annesi Don Marco'nun yeğeniymiş. Bu nedenle Anglo-Sakson görünümlü cici çocuk Jack yarı yarıya mafya sayılıyor. Jack Fox Körfez Savaşı'nda genç bir denizciydi. Madalyalı bir savaş kahramanı. Harvard Hukuk Fakültesinden mezun ve şimdi de Solazzo'ların saygıdeğer yüzü.
Bunların Catherine'le ne alakası var?
Catherine Fox'la ilişki kurmayı başardı. Onu yok etmek için bir yazı dizisi hazırlıyordu. Öğrendiklerini hem Truth dergisinde hem de TV kanalımızda yayınlayacaktık.
Sessizlik oldu, sonra O Dowd, Catherine mafyanın saygıdeğer imajının arka yüzünü açığa çıkarmak istiyordu.
Parker, bu da Fox'un gerçekten kim olduğunu gösterecekti dedi.
Blake, Fox buna izin veremezdi diyerek onu onayladı. Artık cinayetin nedenini biliyoruz. Ayağa kalktı, O Dowd'a dönerek.
Sen şimdi bu işi ağırdan al. Bize güven ve biraz zaman ver. Kate'in istediği hikayeyi benden alacaksın.
Elini uzat, anlaştık mı?
Hiç şüphen olmasın.
Aşağıya inerlerken Parker'ın cep telefonu çaldı. Açtı ve onayladı. Orada oluruz.
Blake'e döndü. Abruzzi kasetleri taramış. Bakmak ister misiniz diyor.
İyi olur.
Barrow sokağındaki çalışma odası şimdi biraz daha derli topluydu. Video kasetleri raflara yerleştirilmişti. Hemen Abruzzi filmleri üst iki rafa koydum. Lisan kursları ve kendin yap kasetleri alt iki rafta. Blake'e döndü.
Bir tanesi sizinle ilgili efendim, bilmek istersiniz diye düşündüm.
Blake, nasıl yani? Üzerinde Blake'in ebeveyni yazıyor. Blake bir dakika kadar sessiz kaldı. Annem ve babam ben çok küçükken ölmüşler. Onları hiç tanımadım.
Karım bunu herkesin iyi bilirdi. Bu biraz tuhaf. O kaseti koyarsanız sevinirim çavuş.
Blake oturdu. Parker arkasında ayakta durdu. Perde aydınlandı.
Blake sevgilim, işler yolunda gitmezse diye sana bu kaseti dolduruyorum. FBI'ın gururu ve Beyaz Saray'ın üst düzey görevlisi olarak senin herhangi bir yolla bu isimde bir kasete ulaşacağını biliyorum.
Catherine bunları söyledikten sonra ona gülümsedi. İç yüzlerini açıklamaya çalıştığım bu Solasu ailesi kötü insanlar. Don Marco Baba filmindeki Brando'nun canlı bir kopyası. Soğuk, sakin bir mafya babası. Seveceğim büyük baba rolündeyken bile sanki iş takip ediyorcasına duygusuz biri.
Harry Parker, tanrım şu işe bak dedi.
Don Marco eski mafya takımından, yeğeni Jack Fox ise genç ve alıştığımız mafya tipi değil. Gerçek bir Amerikalı, bir savaş kahramanı, iş dünyasının altın çocuğu. Boston'ın en aristokrat ailesine mensup havalarında ama o da gerçekte soğukkanlı bir psikopat. Aralarında en kötüleri o, yoluna çıkanı yok eden cinsten. İşte benim asıl yakalamak istediğim bu adam. Hakkında yazı dizisi hazırlıyorum. İlk makalem ile onu uyutacağım, sonra bam! Kendisine neyin çarptığını anlamayacak.
Blake sıkılı yumruğunu sehpanın üzerine öyle bir çarptı ki Abruzzi hemen filmi durdurdu.
Ne yapıyorsun? Filmi neden durdurdun?
Size derin bir soluk almanız için zaman tanıyorum. Şimdi bir de içki bulacağım. Lütfen bana güvenin efendim.
Parker elini Blake'in omzuna attı. Doğru söylüyor Blake.
Helen Abruzzi elinde bir vodkayla döndü. Evde bir tek bunu bulabildim. Buzluktaydı.
Catherine öyle severdi. Soğuk vodka.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.